Herkese merhabalar, iyi bayramlar diliyoruz. Bugün bayramın ikinci günü. Adem, nasıl geçiyor bayram?
Evet, herkese iyi bayramlar dileyelim. Yani çok bir bayramımız yok, bayram psikolojisinde değiliz ama işte olabildiğince benim 13. bayramım yurt dışındaki ailemi görmeyeli 7. yıl 13. bayram.
Evet, ben de dün böyle biraz kendi kendime bir hesap yaptım. Mesela Hidayet abi üzerinden bir hesaplama yaptım. O da 2000 biliyorsun 14'ün sonunda hapse girdi. 2015'in iki bayramını sayarsak 2015, 2, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 13 bayram olmuş. İnşallah kurbana çıkmış olur 14'e olmadan diye ümit edelim, dua edelim.
İnşallah.
Ailelerini göremiyorlar, birbirleriyle bayramlaşamıyorlar. Belki bir bayram kahvaltı sofrasında buluşamıyorlar. Böyle acı üstüne acılar birikiyor.
Kendisi
Çocuklar da o
özgürlükleri yok.
çocuk. Evet, özgürlükleri yok. Çocuklar bir bayram göremiyorlar. Bir sürü 500'e yakın çocuk var hapishanede. Onlar bayram nedir belki de haberleri bile olmuyor çocukların.
Evet, maalesef.
Evet, öbür taraftan şimdi okyanusun taraflarına bakalım. Türkiye tarafına, Amerika Birleşik Devletleri tarafına. Buradan başlarsak artık aşı meselesini neredeyse benim gördüğüm kadarıyla tamamladılar. Bir aşıyı konuşalım. Bir de birkaç gündür böyle bir panik havasında bir gaz, benzin sıkıntısı oldu geçti Amerika'da. Biraz da istersen ondan konuşalım. Belki de olmuştur, belki olmamıştır ama burada benim gördüğüm neredeyse birkaç saatin içinde insanlar panik oluverdiler. Fark ettin mi sen de böyle birkaç tane benzin istasyonunda kuyruğu görünce?
Evet, yani bu benzin istasyonlarında bir kuyruk, bir panik oluştu. Çünkü bu Doğu yakasına benzin sağlayan sistemde bir siber saldırı oldu ve bayağı ciddi bir sıkıntı. Özellikle bu bölgede, bizim bulunduğumuz bölgede, New York bölgesinde. Bir anda Amerikalıların o bildiğimiz panik yüzü ortaya çıktı. Amerikalıların böyle bir panik yüzü var, filmlerden de bilirsiniz.
Evet.
Yani yok işte salgın geliyor deyip marketleri yağmalayıp, işte ne bileyim benzin sıkıntısı gelecek deyip benzin istasyonlarına koşup panikle her şeye saldırıyorlar. Yine aynısı oldu. Hatta böyle internette çok komik görüntüler de var. İşte poşete gaz doldurup gitmeye çalışan, yani gaz dediğimiz burada benzine öyle dendiği için hep dilimiz alışmış. Benzin doldurmaya çalışan insanları gördüm sosyal medyada. İşte ne bileyim evinin garajında 8-10 tane bidon getirip gaz doldurmaya çalışan, benzin doldurmaya çalışan insanlar oldu. Ama yani sorun büyük oranda çözülmüş durumda. Yani paniği gerektirecek bir durum yok. Ama bu şeyi ortaya çıkartıyor her defasında. Amerikalılardaki bu panik yapma, hemen bir stoklayalım, hemen bir aman benzin biter, aman aç kalırız, marketlerde bir şey az falan gibi bir var. Tabii bunun bir de tuhaf bir yansıması var. Sen de dikkatini çekmiştir. Böyle durumlarda silah alımı artıyor. Amerika'da biliyorsun silah almak kolay bir şey. Markete gidip hani Walmart gibi çok yaygın alışveriş yerlerinden gidip silah alabiliyorsunuz. Domates, peynir, ekmek alır gibi gidip oradan silah da alabiliyorsunuz. Bu da bu dönemlerde artıyor ilginç bir şekilde. Hani bir şey olur da saldırıya uğrarız şeklinde korkular da var. Bu da onu başka mesele ama ilginç bir tecrübeydi. Yani insanların uzun kuyruklar oluşturup benzin istasyonlarının önünde beklemesi, birçok benzin istasyonunda benzin yok. Bu da enteresan bir sonuç.
Evet, ben yani o psikolojiyi gördüm. Sanki hemen her şey bitiverecek. Kendi evlerine depolayacaklar. O depoladıklarına da başkaları saldıracak. Onları koruması için silah almak ihtiyacı gibi böyle bir şey var. Sanki her zaman bir beyinlerin arkasında bu var gibi duruyor. Bir de olayı anında, eskiden de böyle miydi bilmiyorum ama siyasete çevire veriyorlar. Trumpçılar işte bak Trump gitti böyle oldu diye getiriyor. Bidencılar bu her zaman yaşanabilire getiriyor. Yani böyle en ufak çıkabilecek ekonomik bir sorun siyasi krize dönebilir gibi geldi bana. Onu gördüm yani biraz da.
Evet, bu polarize olan, bölünen, ayrışan toplumların bir sonucu. Yani Türkiye'de de aynı şekilde yaşanıyor. Bu Trump döneminin bir başarısı aslına bakılırsa. Trump bu konularda oldukça başarılı gibi bir taktik izledi. Topları etti, böldü, birbirine düşürmüş durumda. Yani çok fazla ayrılıklar ön plana çıktı. Yani düşünün şimdi bu şeyde senin dediğin şey ilginç bir nokta. Mesela bu gaz, benzin sıkıntısı sebebiyle Olayı Biden'a bağlayan, Biden döneminin gelmesi sebebiyle işin Türkiye şeyin Amerika'nın sosyalizme kayacağını iddia eden kesimler de var. Yani bu şöyle, hani Trump gitti ama Trumpizmi yaşıyor. Bunu hep konuştuğumuz bir meseleydi. Trumpizmin devamları bunlar, yansımaları. İşte olayın oraya kadar gitmesi, işte bir siber saldırı sonucunda benzin sıkıntısı yaşanması meselesinden iş Trump-Erdoğan çakışmasına, şey Trump-Biden tartışmasına kadar sarktı. Bu da enteresan bir sonuç. Dediğimiz şey aslında sonuç öyle. Yani Trumpizm meselesinin, Trump gitse de Trumpizmi yaşayacak. Amerika bu çok ciddi bir soruna karşı karşıya derken aslında bunun yansımaları ve teyidini gösteren gelişmeler bunlar. Yani bu Trump yok belki piyasada. Belki sosyal medya hala giremedi. Çünkü izin verilmiyor. Hala hazırda yok. Ama ektiği tohumlar yeşermiş. Öyle gözüküyor.
Evet, öyle gözüküyor. Bu neyse, o mesele geçti hemen. Yani açıklama yaptılar falan, tamam, saldırı meselesi çözüldü dediler, benzin istasyonlarında normal her şey döndü ve böyle bir gördüm, yani birkaç saat içinde pek çok değişiklikler olabilecekmiş gibi anlamda önemliydi. Şimdi aşı meselesine bakalım, işin de olsun. Şimdi aşıyı biraz birkaç dakika konuşuruz ama biraz da konuşurken sıkılıyorum. Sebebi de işte Türkiye'den zaman zaman insanlarla görüşüyorum. Aşı olamıyorlar, ne yapacaklarını bilemiyorlar. Birinci olmuş, ikinciyle alakalı bir muamma var. Yani dünyada aşı sürecinin bu pandemideki en kötü yönetildiği ülkelerden biri, hepsine tabii ki bakmadım da, gördüklerim kadarıyla en kötü yönetilenlerden bir tanesi, böyle afilli afilli konuşmasına rağmen, basın toplantılarında çıkıp da sanki bütün olaya hakimmiş gibi görünmesine rağmen Sağlık Bakanı'nın, en kötü yönetilenlerden biri Türkiye. İnsanlar aşı gelecek mi, gelmeyecek mi? Oldukları aşılar, aşı mı, su mu, faydalı mı, faydasız mı? Böyle bir sürü sorularla yaşıyorlar. Ama Amerika'ya gelince neredeyse tamamını çözdüler mevzunun. Çok kritik bir örnek vereceğim. Lütfen sen buradan devam et. Burada bir market var. İşte Türkiye'deki Migros gibi marketlerden bir tanesi. Giant diyorlar. Giant'ın içinde geçen bir anons vardı. Diyor ki, İşte sevgili müşterilerimiz, eğer aşı olmamış olan varsa lütfen işte şu noktaya geliniz, aşı yapabiliriz, hazırız diyorlar. Yani artık olanlar olmuş, gene de olmayanlar varsa markete gidin, marketlerin böyle bir eczane bölümleri oluyor. Oraya gelin, aşınızı yapalım diyorlar, artık bu noktaya geldi. Tabii her ülke böyle değil ama pek çok gelişmiş ülke bir şekilde organize oldu ve olayı çözdü. Yani getireceğim nokta şu, Türkiye'de Hala bakın üzerinden 1,5 yıl geçti. Neyse, aşı bulunalı bir 7-8 ay oldu. O zamandan beri bir konuyu çözemediler. Aşıyı alabildiler mi, alamadılar mı? Çin aşısı aldılar, işe yarar mı, yaramaz mı? Sonra da bunu şeye bağlayalım. Turizmle alakalı yaptıkları müthiş kampanyaya bağlayalım. İstersen biraz bunu konuşalım. Böyle bir yazmışlar, evet. Enjoy diyorlar, ben aşılandım diye. Yani bu Amerika, yani, Türkiye örneklerinden yola çıkarak şu aşı kampanyalarına bakalım.
Şimdi senin söylediğin noktanın önemli bir göstergesi var. O da şu: aşı sürecini kötü yöneten, aşı sürecini yönetemeyen ülkelerin hepsinin ortak özelliği otoriter, diktatör ülkeler olması. Mesela Hindistan'da da otoriterlik çok yükseliyor. Hindistan şu anda rezil durumda. Cesetleri yakamıyorlar bile. Yani hani bırak tedavi etmeyi, cesetleri yakamıyorlar artık. Çünkü orada böyle bir inanış var, uygulama var. Artık yollarda, hastane bahçelerinde ceset yakılıyor. Çünkü yönetemiyorlar süreci. Hindistan'da da son dönemde biliyorsun otoriterizm çok yükseliyor. Özellikle yönetimle birlikte bu çok belirgin oldu. Türkiye aynı şekilde süreci yönetemiyor. Çünkü Trump döneminde de aynı şey olmuştu. Hani daha önceki programlarda çok anlattık bunu. Bir kişinin sisteme olan etkisinin en bariz örneğini Amerika burada gördü. Trump döneminde COVID konusunda çok kötüydü. Biden geldi, bütün meselesini bu noktaya ayırdı, parayı ayırdı, bütün yönetimi bu noktaya fokus etti ve şimdi Amerika sorunu çözdü. Çözdü çünkü dün yeni bir açıklama yapıldı. Artık maske zorunluluğu kalkıyor Amerika'da. Bu çok önemli bir aşama. Yani maske zorunluluğu kalktı artık. Yani düşün, hani burada herkes her ortamda maske takması gerekiyordu. Zaten bütün Amerika'da yetkililerin tamamı da maske takıyordu sürekli. Artık o sorunluluk kalktı. Bu artık Amerika'nın belli bir aşamaya geçtiğini, yani mücadeleyi kazandığını gösteriyor. Artık dediğim gibi maske takmayacak olmak bizim için büyük bir avantaj. En azından benim gibi gözlük kullananlar için. Çünkü gerçekten gözlük kullanan bir insan için maske kabus gibi bir şeydi. Bundan kurtulduk. Darısı Türkiye'nin, darısı diğer ülkelerin başına değil. Ama şu nokta çok önemli. Yani uzun uzun konuşmak mümkün. Otoriter ülkelerin neden bu süreçte sınıfta kaldığı, neden süreci yönetemediği önemli bir tartışma konusu. Ama oradan ben asıl şeye gelmek istiyorum. Yani Amerika asıl sorunu çözdü. Artık 12 yaşındaki çocuklar dahil aşıya ulaşabiliyor. Senin verdiğin örneği ben değişik şekillerde, işte benim bulunduğum bölgede yani Walmart var mesela, çok yaygın bir market zinciri. Walmart'a gidiyorsunuz, her yerde işaretler var. Eğer aşı olmadıysanız gelin aşı yapalım. Hani şuradan bir domates alayım, gelin dönerken de aşı olayım diyebiliyorsunuz. Böyle yani neden? Çünkü olması gerekeni yapıyor. Hani bunu idealize etmek için söylemiyorum. Olması gerekeni yaptılar ve başardılar. Şu anda Amerika bu sorunu kendi şey içerisinde, ölçü içerisinde çözmüş durumda. Ama Türkiye'de çok büyük bir belirsizlik, çok büyük bir muamma var. İşte Erdoğan bugün esnafımız bütün yardımlara rağmen zorda kaldıysa hakkını helal etsinler falan gibi bir açıklama yapmış. Büyük cesaret. Yani küfür gibi bir şey aslına bakılırsa. Hani Amerika, daha önce anlattım burada. Amerika kapanmayı uygularken sadece Amerika değil, Avrupa'nın bütün ülkeleri de aynısını yaptı. Başka ülkeler de aynısını yaptı. İnsanları eve kapatırken, işlerinden çıkartırken İngiltere maaşının %80'ini ödedi. Amerika binlerce dolar yardım yaptı. Ve binlerce dolar yardım yaptı. Şaka değil. Yani ben daha önce ifade ettim. Ben bireysel yaklaşık 1.000 dolar destek aldım son 1-1,5 yıl içerisinde. Türkiye 16 rakamını IBAN vererek insanlardan para istedi Erdoğan. Ve buna rağmen şimdi çıktı diyor ki biz bütün desteklerimize rağmen esnafımız zora düştüyse haklarını helal etsinler. Nerede destek verdiniz Allah aşkına? Yani dalga mı geçiyorsunuz insanlarla? İşin bu boyutu bir başka mesele. Bir diğer nokta şu, ya gerçekten utanç verici bir durum yaşanıyor. Ya, Çavuşoğlu gitti. Gerçekten ibret alem bir şey bu. AKP tarihi yazılırken bunun görselleri kullanılacak, anlatılacak. Turistleri gören vatandaşlarımızı aşılayacağız dediler. Ya ne kadar büyük tepki ortaya çıktı. İnsanlardaki gerçekten de tepki inanılmaz büyük oldu. Haklı bir tepki. Bunu görmelerine rağmen arkasından böyle bir aşı kampanyası yaptılar. Ya bunu gördünüz, insanlardaki hassasiyeti fark ettiniz. Yok. Yani AKP tamamen realiteden koptuğu için işte gittiler böyle bir kampanya yaptılar. Orada da bir sürü para ödediler. Malum işte ünlü bir reklam ajansına bir kamyon para ödediler orada da. Ve akabinde ne oldu? İğrenç ötesi, tarihe geçecek bir kampanya imza attılar ya. Yani o şimdi Zafer ekrana getirsin. Enjoy, I'm vaccinated yazısı yani. Ya gerçekten hani yani diyecek bir şey bulamıyorum. Gerçekten diyecek bir şey bulamıyorum. Ya bir insanın bu kadar mı realiteden koptunuz? Bu kadar mı dünyadan koptunuz? Yani hakaret, aşağılama her şey var orada yani. Hani biz
Şimdi bu
nedir
burada
işte şu şeyler.
burayı özetleyelim. Kendi ülkesinin vatandaşlarını aslında aşılayamadı Türkiye. Aşı kampanyasını yürütemedi. Herki bütün dünya gördü ki Covid'den en çok ölenlerin, hastaneye en çok yatanların olduğu Türkiye, ülkelerden bir tanesi Türkiye. O yüzden böyle bir endişe var Türkiye'de. Türkiye ile ilgili bütün dünyadan bakınca. Fakat turiste de ihtiyaç var. Bunu da çözemediler. O zaman bir yol bulmalılar ve toplumunun belli bir kısmını böyle ayrıştırdılar. İşte onlara göre turistlerle görüşecek olanlar. Bunlar aşıladılar. Öbür tarafta 80 milyonun geri kalan 79,5 milyonu var diyelim ki. Onlar gitsin, ölsün, ne yaparlarsa yapsın. Yani bir insan kendi toplumunu, kendi yönettiği ülkenin insanlarını bu kadar nasıl aşağılayabilir? Ya da buradan bu sonucu nasıl çıkarmıyorlar ben anlamıyorum yani. Bilmiyorum ne düşünüyor acaba
Ya
insanlar
işte
şimdi o iyi
yani
oldu tamam müşteri.
hani şu çok hani herkesin aklına gelen şey nedir Metin burada? Şimdi sen ilk reklamı gördüğünde aklına ne geliyor otomatik olarak? Hani I am vaccinated lafını gördüğünde, hani ben aşılıyım, keyfini çıkar lafını gördüğünde aklına ilk ne geliyor? Hani vardır ya çok herkesin aklına gelen şeyi ifade edelim. Aa bunun aşıları tam mı dersiniz ya? Ya bu gerçekten böyle bir süreç. Yani bu ara misafirim geldi.
Senin kedi mi o? Senin kedi mi?
herkese bir bayram selamı ver ve yayınımı sabote etme lütfen, tamam mı?
Sky.
Evet, bu yayını sabote eden kedimizi de atalım. Evet, yayını sabote etti, ekranımı bile bozdu. Evet, yani gerçekten çok aynı tepkiyi herkesin içerisinde, ya ben ifade etmeye gerçekten zorlanıyorum ama herkes aynı şeyi hatırladı. Herkes aynı şeyi çağrıştırdı. Bunun aşıları tam mı dersin severken falan. Ya böyle bir şey, bunu bu kadar mı hani gözünüz döndü, parasızlıktan aklınız mı gitti, kafanız mı uçtu? Yani kendi halkınıza yapılan bu aşağılamayı nasıl fark ediyorsunuz? Nasıl kabullenirsiniz ya? Yani bu kadar böyle kontrolden çıkmış bir yer olabilir mi? Çıktı işte Türkiye kontrolden tamamen çıktı. Yani birazdan konuşacağız Sedat Peker'lerin durumları. Yani mafya devleti oldu Türkiye. Ve sonuçta utandıkları için ya da ne
Bir şey daha yapmışlardı. Son birkaç haftada bir şey daha yapmıştı bu AKP yönetimi. Neydi? Şu 128 milyar dolar videosu vardı. Kılıçdaroğlu'na çakacağız diye. Kendi ayaklarına sıkmışlardı tabiri caizse.
Sonra da onu da kaldırdılar, sildiler. İşte reklamı da sildiler. Çünkü sosyal medyadaki tepkiyi gördüler, halktaki tepkiyi gördüler. Bu sefer de hemen reklamı sildiler. Ne oldu reklam? Niye sildiniz?
Yani böyle
Yani
ben de gerçekten.
AKP dikiş tutmuyor, Erdoğan dikiş tutmuyor. Yara o kadar büyük ki, yani ya, şey o kadar yarık o kadar büyük ki, her ağzını açtığında büyüyor. Mesela bak az önce söylediği şeyi söyleyeyim ya. Hani gördün şu anda Türkiye'de herkes Erdoğan'a hakkını helal et lafına ben fanatik AKP'liler dışında helal olsun diyen bir kişi çıkacağını düşünmüyorum. Bu bir iletişim faciasıdır
Yok
yani.
yok orada
Erdoğan'ın
yanılıyorsun. Orada yanılıyorsun.
bak fanatik
Erdoğan
AKP'liler dışında
seçmenini
bak
tanıyor
fanatik
Erdoğan. Ya bizim
ben
Erdoğan'ımız,
fanatik
bizim
AKP'liler
reisimiz.
dışında fanatik AKP'liler dışında hakkımı helal ediyorum diyen bir kişi çıkacağını
Peki
düşünmüyorum.
bir tweet atmışsın. Demin gördüm, yayına girmeden bir tweet atmışsın. Demişsin ki Erdoğan hakkını helal et dedi. Siz ne düşünüyorsunuz diye bir şey yazmışsın değil mi?
Evet.
Dur, senin o tweet'i ben bu arada bulayım da sen konuşurken altına bir yorumlar gelmiş, bana bakacağım, merak ediyorum. Yani senin dediğin gibi olduğunu düşünmüyorum ben. Burada ya reisimiz böyle söyledi. Tabii ki ya, o en güzelini yapıyor. Gerçi böyle bir sürü hala bilmiyorlar mı diyor.
Ya ben fanatik AKP'liler dışında hakkını helal edecek bir kitle olduğunu düşünmüyorum.
Bir tanesi demiş ki helallik istediği esnafların bazıları mezarda ne yazık ki. Bir tanesi diyor ki imam bunun tabutu başında sorunca cevap vereceğim ben bu soruya diyor. Evet. Başka şeyler bir sürü var. Evet. Böyle demek yani, evet çok gözüküyor ki büyük bir kısmı helallik vermeyecek gibi, ama tabii buradaki yorumlar bütün Türkiye'yi elbette ki karşımıza çıkarmaz. Ama durum bu.
Yani gördüğün gibi gelen tepkiler zaten psikolojinde bir yer bence. Orada da tepki var.
Diyecektim ki bak, tam diyecektim ki, inan bakmamıştım oraya. Bu helal konusuyla alakalı bir şey trend topik olur diyecektim. Şöyle sağa doğru bir döndüm. Bir numaralı trend topiki gördün mü? Helal etmiyorum diye trend topik yapmışlar. İkinci, ya peki bu kadar üst üste hata yapıyor. Hala ülkeyi yönetiyorlar ve yönetecekler gibi de gözüküyorlar kendi çapılarına bakınca. Ne hale geldi Türkiye değil mi ya?
Şimdi asıl konuya gelelim. Bence hani şu ana kadar yaptıklarımız biraz daha böyle ısınma turuydu. Asıl konumuz
Evet.
Türkiye'nin mafya devleti olması. Yani adını koymak lazım. Türkiye şu an bir mafya devleti. Bu uluslararası literatürde hatta bugün biraz önce Twitter'da bir önemli bir makale paylaştım. Uluslararası literatürde bunun karşılığı var. Mafya devleti olma meselesi. Ya Türkiye şu anda iki şey yaşadı. Bir hani 17-25 öncesindeki polislikle bitirilme noktasına gelen işkence ve mafya türü suç örgütleri şu anda altın çağını yaşıyor. Tam anlamıyla altın çağını yaşıyor. Mafya devletleşti. Şimdi bunun teknik teorik tartışmasına girmeyelim ama bunun çok ciddi bir literatürü var uluslararası güvenlik literatüründe. Mafyanın devletleşmesi artık bu işin zirvesidir. Mafya devletleşme noktası. Hani devlet imkanlarına sahip olan mafya, devlete sızan mafya falan bunların hepsi bir aşamadır ama mafyanın devletleşmesi artık nirvanasıdır, son noktasıdır. Şu an Türkiye'de mafya devletleşti.
Mafya state diyorlar değil mi buna?
Evet, Türkiye'de mafya devletleşti. Artık devletin içine falan sızmıyor. Direkt mafyanın kendisi devlet artık. Ama aynı zamanda Erdoğanların başardığı bir şey daha var. Devleti de mafyalaştırdı. Yani suçu hukukun çünkü devletle mafyayı ayıran şey nedir? Hukuk olmasıdır. Hukuk yoksa devletle mafya arasında, devletle suç örgütü arasında bir fark kalmıyor. Ama hukuk kalmayınca zaman işte mafyada devletle şey devlet mafyalaştığı gibi mafyada devletleşiyor ve iç içe geçmiş bir sürecin içerisindeyiz şu anda. Ve Türkiye artık gerçekten bir mafya devletine döndü. Ya yani düşün günlerdir Sedat Peker diye bir suç örgütü lideri Her biri hükümet düşürecek, her biri ortalığı birbirine katacak. Suç ifşaatlarında bulunuyor. Adam ifşa ediyor. Ve bir tane savcı harekete geçemiyor. Adalet Bakanı kedi köpek fotoğrafları paylaşarak sempatik olmaya çalışıyor. İçişleri Bakanı zaten suçun faili, ortağı. Yani düşünsene, son videoda da daha detaylara iyice girdi. Hani Cici Süleyman, Süslü Süleyman, Kel Süleyman, yani böyle iş artık koptu gidiyor. İşin magazin tarafı, bence burada magazine boğmamak lazım. Ya burada asıl mesele şu. Yani suç örgütü liderine bilgi paylaşmak, ona koruma tahsis etmek, onun davalarını sızdırmak, ona dönüş bileti vermek, ona kaçmaktan bah ya suç örgütü işte bir emniyet müdürünün intiharına giden süreci var. Orada isim veriyor, tarih veriyor. Hangi cep telefonundan kim nasıl aradı? Ya bunların hepsi şunu gösteriyor. Sedat Peker her şeye hakim. Çünkü yapının içerisinde olan birisi zaten. Az önce söylediğimiz mafya
Yani buradan
devletinin
şunu
bir
çıkarıyor,
unsuru.
buradan şunu mu çıkarıyor zaten? Devleti yönetenler bu mafya liderleriyle yakın ilişkiler içindeler. Bazı işlerini onlara yaptırıyorlar. Bazı işlerini kendileri yapıyorlar ama onlarla beraber oluyorlar. Ya da mafyadan gelen talepleri çok rahat bir şekilde kabul ediyorlar. Onların istedikleri gibi hareket ediyorlar. Aslında devletin imkanları bu kadar ellerindeyken, mesela olaya İçişleri Bakanı açısından bakalım. Neden bu kadar mafyayla yakın ilişkiler içinde, neden onlarla çalışma ihtiyacı hissediyor?
Ya şöyle, şimdi biraz resmi geri alalım. O da şu. Şimdi Türkiye'de özellikle 2000'lerde yeni nesil polislerin görevde olması, Avrupa Birliği süreci, medyanın susurluk tecrübesinden elde ettiği kazanımlar ve konjonktürle birlikte gerçekten Türkiye suç örgütlerini belli oranda temizlemişti. Yani Türkiye suç örgütlerinin hepsini cezaevine doldurdu. Nuri kardeşlerden, Çakıcılardan, Pekerlerden, Sedat Yılmazlardan bilmem kimlere kadar bütün mafya örgütleri şöyle ya da böyle temizlenmişti. %100 olmasa bile Türkiye gerçekten bu mafya ile mücadelesinde başarılı olmuştu. Bir taraftan da işte Ergenekon süreciyle birlikte derin devletin bir tarafıyla da mücadele devam ediyordu. Ve polislik, o bugün Sedat Peker'in bile isyan ettiği, düşünün bakın, suç örgütü lideri Sedat Peker, milleti kanlarıyla banyo yapmaktan, duş almaktan bahseden Sedat Peker polislikten şikayet ediyor. Mehmet Ağar polisliği diyor. Niye? Çünkü bunlar 80'lerin, 90'ların polisliği. İşkence yapan, her türlü illegaliteyi yapan, suç örgütünün parçası olan polislik vardı Türkiye'de. Ben polis muhabirinden başladım. Ya ben maalesef işkence yaptığını övünerek anlatan emniyetçiler gördüm. Mesleğe başladığımda 94'lerde. Şimdi bunların hepsi temizlenmişti. 17 Aralık sonrasında ne oldu? Erdoğan bu yapıların hepsini canını okuyan, ot tıkayan yeni nesil polislerin tamamını ihraç etti. Tutukladı. 7 yıllık Silivri zindanında olan emniyet müdürleri var, terör müdürleri var, organize müdürleri var. Şimdi bu insanlar gitti. Yerlerine bildiğimiz Osmanak kadrosu geldi. Mehmet Ağar kadrosu geldi. Tele kulakla işbirliği yapan, her türlü illegaliteyi yapan, işkence yapmaktan rahatsız duymayan, aleni bir şekilde işkence yapan geldi. Şimdi bu çok önemli bir kırılma. Bunu kesinlikle atlamamak gerekiyor. Yani bugün yaşadığımız sürecin birinci dereceden faali Erdoğan'ın kendisidir. Bilerek, isteyerek suç örgütleriyle, Ahmet Altan'ın tabiriyle hırsızlarla katiller kol. Bunlara vardı. Düşün ya, Sedat Peker Türkiye'nin her yerinde miting yapıyordu Erdoğan. Erdoğan rezim vermesi, destek vermesi mümkün müydü? Bu Erdoğan sırtını sıvazlıyordu. İşte Sedat Peker açıklıyor. Süleyman Soylu koruma veriyor. Süleyman Soylu bizi tehdit ediyordu. İsim vererek beni de tehdit ediyordu. Korumayı ona veriyorlar. Ya tehdit edilen biziz. Akademisyenler, gazeteciler, sivil toplum. Ama korumayı verdikleri adam mafyanın lideri. Ha, Sedat Peker'in korumaya ihtiyacı var? O da ayrı bir konu. Zaten emrinin altında. Ya düşünsene. Kışların içerisinde insanlar, Suriye'de operasyona giden askerler bombanın üzerine Sedat Peker'e selam yazıyorlar. Gerçi Nedim Şener'e de yazıyorlar, ayrı bir konu, ama yani iş iyice zıvanadan çıkmış durumda. Ya böyle bir absürtlük var memlekette. Niye bunlara ihtiyaç var? Çünkü 17 Aralık sonrasında Erdoğan mafyayla işbirliği yaptı, ittifak yaptı. Türkiye'deki yönetim Erdoğan, Ergenekon ve mafya. Bu üçünün ortak koalisyonu şu an Türkiye'de yönetim. Ve bu koalisyonun bir sonucuydu bu Sedat Pekerlerin bu kadar güçlenmesi, Çakıcı'nın. Ya Çakıcı cezaevinden özel afla çıkarıldı. Düşünebiliyorsun? Yani bu realite ve
Şimdi
Çakıcı, bunların hepsi
hani biraz
neden
daha biraz daha
yani evet.
şimdi şöyle yapabilir miyiz? Sedat Peker 4 tane video yayınladı 2 Mayıs'tan bu yana. Yani 10 12 11 12 gün içinde 4 tane video yayınladı. Bunlar neredeyse kendisine göre bir program çerçevesinde yapıyor belli. O az başladı, sonra biraz arttırdı, sonra elini sürekli arttırıyor. Yani her bölüme bir yeni başrol oyuncusunu sokuyor. Şimdi seninle de konuşmuştuk burada. 2 hafta önce ilk iki videosundan sonra Süleyman Soylu konuyu Mehmet Ağar ve onun oğluna getiriyor. Arada biraz Serhat Albayrak'tan bahsetti. Fakat asıl orada polisler evine gönderen emniyetin asıl sorumlu olduğu kişi olan Süleyman Soylu'dan hiç bahsetmediğini burada da konuşmuştuk. Erdoğan'a zaten hiç orada topa girmiyor, hala girmiyor. Fakat bu dördüncü bölümünde Süleyman Soylu konusunda öyle bir girdi ki tam Bodoslama. Senin kedi herhalde oralara geldi mi? Yanında mı geziyor?
Evet, kedi beni sürekli rahatsız ediyor.
Onun kardeşi de bizde biliyorsun. Ben de şimdi o da geliyor ara sıra, kapıyı kapattım. Gelmesi diye sabah geldi, böyle ayaklarımın yanında falan dolaşıyordu. Böyle şeyler. Bu kardeşler biraz öyleler. Çok yani insancıllar diyeceğim. Çok yakına yakına sokuluyor insanın. Evet. Süleyman Soylu'da hiç bahsetmiyordu. Fakat bir anda yani hatta şöyle de yorumlar yapılıyordu. Süleyman Soylu'yla bunlar ortak hareket ediyorlar. Beraberce bir yere doğru yönlenecekler. Ağrı yemeye çalışıyorlar. Biraz Berat Albayrak'a doğru giriyorlar falan deniyordu. Fakat Sedat Peker bu tezleri çürüttü. Son bölümde verdi veriştirdi. Süslü Süleyman diye bir bölüm yaptı. Bir saate yakın konuştu. Bunu neye bağlıyorsun? Demek ki Süleyman Soylu'yla bir zamanlar beraberlermiş ama sonra da kopmuşlar. Yani şunu biraz konuştuklarının derinine, dibine doğru inersek.
Şöyle söyleyeyim. Daha önce bir programda Sedat Peker'e dönüş biletini veren devlet büyüğü kim diye bir bölüm yapmıştık, hatırlıyorsun. Hani o dedi, evet. Ya bana Nisan'da döneceksin dediler. Bir devlet büyüğümüz böyle söyledi falan diyordu. Ya Süleyman Soylu ile ilgili işte daha önce söyledik. Yani Süleyman Soylu Sedat Peker'le işbirliği yapan, ona koruma veren, ona dosya sızdıran. Ya bakın, bir İçişleri Bakanı mafya liderine hakkındaki dosyayı sızdırıyor. Böyle bir şey yaşansa normal bir ülkede hükümet düşer, bakanın istifa eder, sokağa çıkamaz. Türkiye'de hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam ediyorlar. Bu kaçış yok mu bunun? Bu önlem Süleyman Soylu'nun konacak bunlar. Ve görüyoruz ki Süleyman Soylu artık Sedat Peker Süleyman Soylu'dan umudunu kesmiş. Bugüne kadar onunla ilgili bir şey söylemiyordu, kenarından dolaşıyordu. Ya hatta şöyle bir şey olabilir mi? Süleyman Soylu haber gönderiyor. Ben Sedat Peker'e biraz laf sokuyorum ama alınmasın diye. Yani düşün, Süleyman Soylu ile ilgili kimin telefonundan konuştuklarına kadar detay veriyor Sedat Peker. Tabii bu Sedat Peker'in artık umudunu kestiğini gösteriyor. Hatta ben şöyle uç bir yorum yapayım. Ya sen ben Türkiye'ye döneriz ama Sedat Peker dönemez. Yani o kadar kopmuş durumda Sedat Peker'in Türkiye umudu. Ve böyle bir tablo içerisinde şu anda artık Sedat Peker işbirliklerini deşifre etmeye başladı. Ama burada Sedat Peker halihazırda sahaya girmiyor. Halihazırda pistin kenarında dans ediyor. Çünkü bütün bu şikayet ettiği sistemin patronu bizzat Erdoğan. Kurucusu Erdoğan, yöneticisi Erdoğan. Erdoğan'a dokunmuyor. Hani Sedat Peker şöyle bir tablo içerisinde, dünkü videosunda, işte en son videosunda diyor ya, ben kurtarıcı değilim. Hani adam şunu söylüyor açık açık ki ben şahsen videosunu samimi de buldum. Neden? Şöyle diyor, ya ben kurtarıcı değilim kardeşim. Beni kurtarıcı olarak görmeyin. Benim derdim kendi hesabımı görüyorum ben diyor. Hani insanlar şunu beklemesinler benden. Peki şimdi
o zaman şu sorunun cevabını verir misin? Süleyman Soylu'ya dokunuyor. Mehmet Ağar'a dokunuyor. Kendisine göre derin devletin önemli isimleri. Derin devletin en derininde bulunuyor. Onun oğluna da dokunuyor. Hatta ufak ufak Serhat Albayrak'a, Berat Albayrak'a da dokunuyor. Madem Türkiye'ye artık dönmeyecek, niye Erdoğan'la ilgili iki çift laf etmiyor? Kendisi dönmese bile Türkiye'de devam eden işleri var. Bunları mı zarar görmesini istiyor?
Yani, dönmeyecek demiyorum. Bak bir saniye, yanlış anlaşıldı galiba. Ben analiz olarak söylüyorum. Kendisi dönmek istiyor. Kendisi Erdoğan'la anlaşıp eski sistemine geri dönmek istiyor. Erdoğan'ın bu işi yapabileceğine inanıyor. Ama ben de diyorum ki Türkiye dengeleri, Türkiye'deki şartları düşünerek söylüyorum. Sedat Peker'in Türkiye'ye dönme şansı kalmadı. Bu benim analizim, kendi analizi değil. Kendisi Erdoğan'la anlaşıp kendi düzenine, eski mafya sistemine dönmek istiyor. Kendi hani bu da şöyle söyleyeyim. Ya şimdi Sedat Peker mafya deyince çok kızıyor, bozuluyor. Ya Allah aşkına ben hala öğrenemedim. Sedat Peker neyin iş adamı? Ya bu soruyu gerçekten samimi olarak soruyorum. Hani ne üretiyor? Ne satıyor?
Ben hani esnaf mı? O şey dönemini hatırlıyorum. Bir internet sitesi kurmuştu. Öztürkler.com diye. Türkiye'nin ne kadar önemli ismi varsa yani sanat dünyasından, o zamanlar o toplantıya gitmişlerdi. Hepsi boy gösteriyor. Bunlar mesela hangi davetle gittiler? Nasıl gittiler? Orada fark ettin mi? Kritik bir isim söyledi. Şimdi bir saniye. Ya evet öyleydi. Bir fark ettin mi? Bir isim söyledi. Dedi ki Süleyman Soylu, yani bu konuda diyet koymuyorum ama dedi, senin işte ablanın, kız kardeşinin kocası bana geldi. Çocuğu işte müzisyenmiş. Bazı yerlere girsin, şarkıları yayınlansın gibi talepte bulundu. Ben de Polat Yağcı'yı aradım diyor. Polat Yağcı şu anda Pol Production diye Türkiye'de neredeyse çok en popüler bildiğimiz sanatçıların bağlı olduğu bir prodüksiyon şirketi. Mesela görüyorsun, İbrahim görmüşsündür. İbrahim Tatlıses program yapıyor Türkiye'de. Onun da prodüksiyonunu yönetiyor, Pol Production diye. Onu aradım diyor, o her yere çıkardı diyor. Demek ki böyle kritik noktalardaki sanatçıları da yönlendirenleri, prodüksiyon ajanslarını vesaireyle bağlantıları var Sedat Peker'in. O zaman da öyleymiş. Polat'a söyledim diyor, işte her yere çıkarttırdım diyor. Belki onun haberi yoktur ama diyor. Böyle ilişkiler kurmuş. Demek ki bu noktalar böyle hubları kontrol altına alınca bir açılış yapsa, o gene telefonla aradığı bu çocuğu sahnelere çıkar dediği kişiyi tekrar arayabilir. Ya ben burada açılış yapacağım, sanatçılarını al gel diyebilir. Herhalde öyle oluyor. Biraz ben öyle yorumluyorum.
Ya dahası işte medyadaki ilişkilerini bir anlatsa keşke Sedat Peker. Hangi yayın yönetmenleri, hangi gazeteciler, hangi internet siteleriyle ne tür ilişkiler olduğunu keşke bir anlatsa. Ahmet Hakan'ın nasıl dövdürdüğünü bir anlatsa. Yani bunların hepsini yaşadı Türkiye. Bunların hepsini gördü. Ya Sedat Peker dediğiniz şey, Türkiye'deki meşhur şike soruşturması nasıl çıktı? Hani Türkiye'deki meşhur şike soruşturması, işte Hidayet abinin de yıllardır tutuklu olduğu dosya, daha önce bir bu konunun uzmanı, bu konuyu operasyonu yapan Soner Koç'la ben kendi kişisel kanalımda bir röportaj yaptım. Mutlaka izleyin. Hani onlarca, yüzlerce yıl hapis isteyen savcı vazgeçti iddia şeyden, mütalasında. Öyle bir hani cemaat Fenerbahçe ile geçirecekti falan. Bunların hepsinden vazgeçildi. Orada ne vardı? Şike soruşturması Sedat Peker'i izlerken ortaya çıktı. Olgun Peker'in takibe düşen bir telefon konuşması orasında çıkmıştı. Futbol dünyasında çok güçlü isimlerdi bunlar. Yani mafya devleti böyle oluştu. İş dünyasından şey, ya düşünsene şimdi bugün bütün bu tartışmaların kaynağı nedir? Yalıkavak'taki marinaya çöken Mehmet Ağar. Ya ne kadar basit bahsediyoruz. Mafya, rejim, devlet tamamen mafya olduğu için milyar dolarlık şeye çöken bir eski bakandan bahsediyoruz. Ve gururla anlatıyor. Ben buraya çökmezsem mafya çökecekti diyor. Yani ben büyük mafyayım, benden daha küçük mafya olmasın falan gibi. Ya onun dışında bakıyorsunuz, ya mafya iş yerlerine çöküyor. Mafya el koyuyor ve bunlar devletin rutiniymiş gibi anlatılıyor. Öbür taraftan bakıyorsunuz ya Maximov denen, Erdoğan'a gemiler hediye eden, milyon dolarlık gemiler hediye eden, tırnak içerisinde hediye ediyorum. Çünkü Erdoğan'ın haraç olarak aldığı biliniyor bunları. Yani ve bu işlerde imzası olan Maximov'un şirketlerinde çökülmesi durumuna karşı o da hukuka değil Sedat Peker'e gidiyor. Şu an yaşadığımız bütün tartışma zaten buradaki rant paylaşımından kaynaklanıyor. Yani rantın peşine düşmüş bir devlet var ve Erdoğan oradan komisyonunu alıyor. Maximov verilen komisyon çok fazla, belki de işte artık taşıyamayacağı boyutlara ulaşınca Sedat Peker'e gidiyor, beni koruma şeyi. Sedat Peker'in şu anda zaten olaya dahil olmasının nedeni o Sokar ve Lukoil'in petrollerinin taşınması meselesinde Maximov'a çökülmesi meselesi. Yani düşün, Maximov da gidiyor Sedat Peker'den koruma talep ediyor. Yani hani Sedat Peker diyor ya ben iş adamıyım. Herhalde diyorum koruma hizmeti verdiği için iş adamı olarak görüyor kendini. İşte anlaşmazlıkları çözüyor, bildiğimiz tefecilik işleri. Ve sonunda ne oluyor? Şu an gördüğümüz büyük kavga çıkıyor. Ya şimdi Türkiye'yi getirdikleri yere bakar mısın ya? Yani devletin başındaki isimler komisyon alıyorlar, yüzde alıyorlar. Orada mafya şeylere çöküyor. Türkiye'nin ve bölgenin en büyük yat limanına el koyuyor. Orası uyuşturucu trafiğinde önemli bir yer. Milyonlarca liralık, şeylik, dolarlık, tonlarca kokainden bahsediyoruz. Ve bütün bunların hepsi dönüyor dolaşıyor Erdoğan rejiminin iktidarının ortasına düşüyor. Hani
Şimdi
susurluk falan
tam
diyorlar
böyle.
ya, yani falan. Bir şunu tamamlayayım. Çok yanlış yapılan bir benzetme var birkaç gündür. İşte bu susurluk falan, AKP'nin susurluğu. Ya susurluk falan, bunun yanında çerez kalır. Susurluk da en azından, bakın, hakkını teslim edelim. Evet, susurluk büyük bir skandaldı. Yine Mehmet Ağar işin göbeğindeydi o zaman da, hatırlayın. Ya susurluk büyük bir skandaldı ama susurlukla falan kıyaslanamaz bu durum. Niye seçiyor? Şimdi bakın, susurlukta şöyle ya da böyle medya vardı. Radikal diye bir gazete vardı. Medya vardı ve her gün didik didik ediyordu susurluk skandalı. Manşetler, olaylar bir vesaire. Bugün var mı Türkiye'de böyle bir medya sistemi? Yok. Mümkün değil. Ancak yurt dışına çıkan bizler bir şey yapabiliyoruz. İki, yargı şöyle ya da böyle çalışıyordu. Meclis şöyle ya da böyle çalışıyordu. Mecliste Susurluk Araştırma Komisyonu vardı. Bunlar didik didik ediliyordu. Şu an bunların hiçbirisi yok. Yargı yok, medya yok, meclis yok, sivil toplum yok. Düşün, her akşam ne yapılıyordu? Tencere çava çalınıp ışıklar kapatılıyordu. Bir dakika karanlık, aydınlık için bir dakika karanlık eylemi vardı. Şimdi daha büyük skandallar var ama ortada bir devlet düzeni kalmadığı için, mafyanın kendisi devlet oldu. Devlet de mafyalaştığı için Artık Susurluk'la falan kıyas bile götürülmez bu durum. Şu an Susurlu falan kaç ötesindeyiz.
Peki yani şimdi şöyle bak, bugün biraz bakalım Mehmet Ağar'la alakalı Sedat Peker'in iddiası şuydu. Orada Maximov'un marinasına çöktüler diyor. O kimine göre 1 milyar dolardan fazla bir değer. Mehmet Ağar arkasından açıklama yaptı. Ben buranın sahibi değilim. Benden rica ettiler. Profesyonel yönetici olarak buraya geldim. Eğer biz gelmeseydik mafya çökecekti falan diyor. Mehmet Ağar gitti. İki tane gazeteci son 2 gün içinde konuştu. Bir tanesi Erdoğan Aktaş da ona canlı yayında konuştu ekran görüntülü olarak. Bir tanesi de gazeteci Saygı Öztürk'e sorularını cevapladı. Fakat bu iki gazeteci ya sordular gazeteciye cevap alamadılar, onu öbürünü yayınlamadılar ya da sormadılar. Peki hala Sayın Ağar, sizin orada profesyonel yönetici olarak bulunduğunuz marina kime ait?
O
Sedat Peker
parayı
niye
nereden
çöktü?
buldun? O parayı nereden
Bu
buldun?
parayı
Milyar
nereden buldunuz? Türkiye'de yüz milyonlarca dolar verip bir anda el değiştirebilecek kadar para kimde var? Varsa da zaten bunun kayıtlara girmesi lazım. Vergilendirilmiş para olması lazım. Türkiye'nin iş adamları listesinde ilk 10'a 20'ye 5'e giren birisi olması lazım. Söyleyin de bilelim. Ne bunu bilen var, ne soran var, ne de sorabilen var. Yani bunu Susurluk'tan sen konuyu anlatınca aklıma geldi. En temel sorular bile maalesef sorulamıyor.
Şunu altını çizmek gereken bir konu daha var. Şimdi rahatsız edici olan şeylerden bir tanesi şu. Ya medyada, sivil toplumda ön plana çıkan bazı isimler var. İşte bunlar kendilerince liberal, demokrat, muhalif tırnak içerisinde söylüyorum, gözüken insanlar. Ya Sedat Peker kaç gündür, bunu niye söylüyorum? Şundan söylüyorum. Sedat Peker kaç gündür ne diyor? Diyor ki ya şu tapulara bir bakın. FETÖ'cü gözüken, hani tırnak içinde söylüyorum, FETÖ tabirini biz kabul etmiyoruz da, FETÖ'cü gözüken isimlerin mal değişimine bir bakın diyor. Orada demek istediği bir şey var. Hani FETÖ borsası diye bir şey var ya, insanların malına mülküne çöküyorlar, gidiyorlar. Hani Sedat Peker'in anlattığı şey bu aslında. Ve dediği şey şu, gidiyorlar insanlara, masum olduğunu biliyorsun insanlar. Ya Koza İpek örneği işte, Akın İpek'in durumu. Kardeşi rehin, annesi rehin, tam anlamıyla rehin. Tek kalem suç bulamayacakları bir şirkete gittiler, çöktüler. Milyar dolarlık şirket bunlar. Annesinin, babasının alın teri, emeği, baba mirası şirketler. Yani devletten bir kuruş para almamış şirketler bunlar. Boydaklar. Bir Türkiye'nin medar iftarı olan şirketler bunlar. Gittiler, sahiplerini rehin aldılar. Boydak soy ismi olan herkesi tutukladılar. İpekler de aynı şeyi, her şeyi yaptılar. Nakiboğullarına yaptılar, başka insanlara yaptılar. Türkiye'de bir Anadolu sermayesi el değiştiriyor. Bunların hepsi rejim tarafından el kondu, çöküldü, yağmalandı. İpek Medya, İpek Grubu yağmalandı. Resmen yağmaladı. Haramiler yağmaladılar şirketi. Halihazırda sabahta maaşlar Koza İpek'ten çıkıp da ödeniyor. Bu kadar pervasız, ahlaksızca yağmalıyorlar. Ve bu insanlar ne yapıyor? Ya Sedat Peker bile buna isyan ediyor. Düşün, Sedat Peker bile. Yani bu ülkede
Evet.
aydınım, demokratım, hukukçuyum diyen insanların gördüğü, sustuğu, hiç itiraz etmediği bir realite bu. Herkes biliyor bunların, bu FETÖ denen çuvalın içerisine atılan insanların masum olduğunu. Ne diyor Sedat Peker? Parayı veren çıkıyor. Doğru. Bugün literatüre girin. Ya Türkiye'nin herhangi bir yerinde AKP il başkanlığına gidin. Bakın net olarak söylüyorum. AKP il başkanlığına gidin. Deyin ki benim dosyam var ve bunu temizlemek istiyorum. Kaç paraya çıkabilirim? Size tarife verecekler. Net söylüyorum, rakamlar söylüyorum. Bakın, esnafsanız vereceğiniz para, gazeteciyseniz vereceğiniz para, iş adamıysanız vereceğiniz para, büyük çapta iş adamıysanız vereceğiniz para kimlerden ve kaç paradan açılacağının tarifesi var. Eğer büyük çapta iş yapıyorsanız onu Erdoğan'dan yapacaksınız. Biraz daha küçük değilse onu bakanla halledeceksiniz. Anadolu'daki herhangi küçük esnafsanız onu il başkanlıklarından milletvekilleriyle hallediyorsunuz. Bu
Evet.
rezaletin dibi ve Sedat Peker bile buna isyan ediyor. Düşün bak, yani bu ülkede bir gazeteci, aydın, yazar, çizer, kendini muhalif olarak gören bir insanın bildiği ama itiraf etmediği, bildiği ama itiraz etmediği bir yağma düzenine Sedat Peker bile isyan ediyor. Düşün yani. Siz bu insanların FETÖ deyip çöküyorsunuz diyor. FETÖ deyip insanların dosyalarını para karşılığı satıyorsunuz diyor. Düşün yani, bunların Sedat Peker'in bile isyan ettiği bir düzen var. Ama bu ülkedeki hukukçu, demokrat, aydın, gazeteci, muhalif diyen insanlar bu realiteye gözlerini kapıyor.
Şimdi hani düzeni kurmuşlar. O kadar büyük paraları sadece kendi çevrelerine aktarıyorlar ki. Az önce bahsettiğin Boydaklar, İpek Grubu, FETÖ davalarından el koydukları bir sürü mal varlıkları, milyar milyar dolarlar, iş adamlarının paraları, malları, mülkleri hepsi Erdoğan, ailesi, çevresi, AKP'den belli bir grup. Neydi Erdoğan'ın bakanın söylediği? Erdoğan'ın çevresindeki o marjinal grup mu? Öyle bir lafı vardı. Albayrak'ın söylediği bir şey vardı.
Yok, ondan ziyade 2013'te biliyorsun o dönemin İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin istifa ederken bir cümle kullanmıştı. Çok doğru bir tanımdı. Kim oldukları ve niyetlerinden emin olunmayan dar oligarşik bir kadro demişti. Bu kadro.
Şimdi buralara paralar akıttılar. Akıtmaya da devam ediyorlar ve gözleri de doymuyor. Nerede yani, bir vadi dolusu para alsalar ikinci vadi isteyecek kadar gözleri dönmüş durumda. Ama öbür taraftan geliyorlar. Esnafımız sıkıntı yaşadıysa onlardan hakkılarını helal etmelerini istiyoruz falan diye bugün başlama yapıyorlar. Ve seçmenini bu konuda benim gördüğüm ikna edebilecek bir kapasite var. Senin gördüğün kadarıyla sen bunu kimseye ikna edemezler diyorsun. Kendi yani yakın çevreler dışında. Hatta kendi seçmenleri bile. Onu zamanla göreceğiz. Şimdi Süleyman, şöyle toparlayacağız yavaş yavaş. Süleyman Soylu'nun açıklamasından yola çıkarak bir şey sormak istiyorum. Sen Süleyman Soylu'nun Sedat Peker'in konuşmasından sonra yaptığı o içinde pislik geçen açıklamasında süzdüğünde ne gördün ortada? Yani hala benim anladığım kadarıyla Süleyman Soylu böyle ağır ağır laflar etmesine rağmen Sedat Peker'den çekiniyormuş gibi bir özet çıkardım ben oradan. Sen ne diyorsun? Eğer bu devam ederse Süleyman Soylu istifaya doğru gider mi? İstifa ederse ileride kendisine daha büyük sıkıntılar yaşayacağını düşünüp olduğu yerde tutunmak için eline geleni yapar mı? Ne diyorsun?
Ya şöyle ifade edeyim. Ben Süleyman Soylu'nun istifa edeceğini falan düşünmüyorum. Nedeni şu. Bu kendisi istifa etmek istese bile Erdoğan ettirmez. Çünkü Erdoğan'ın oyun planı içerisinde böyle bir uygulama var. O da nedir? Erdoğan kendi etrafına şeyi çeker. Koruma kalkanları çekiyor. Onlara çarpıyor bütün şeyler. Gelen salvolar. İşte Erdoğan onları hep etrafında tutuyor. Duba gibi. Hani gelip duvara toslamasınlar, kendine toslamasınlar diye. Ya bütün bu sistemin merkezi Erdoğan, bütün bu yolsuzluk çarkının ortasında duran isim Erdoğan ve ailesi. Erdoğan ve ailesi piyasayı bölüşmüş durumda. Yani düşün, gemi işlerine Burak bakıyor, Bilal bakıyor. Piyasa enerji işlerine Berat bakıyor. Böyle bir yapılanma var. Spor işlerine işte...
Medya işlerine Serhat bakıyor.
Serhat medya işlerine bakıyor, medyadan sorumlu isim. Bütün reklam piyasası, televizyon piyasası vesaire. Öbür taraftan bakıyorsun spor camiasına Göksel Gümüşdağ bakıyor işte eşinin... Şeyi. Ya bir aile, yani bir mafya ailesi gibi. Hani var ya bütün İtalyan mafyasında aileler her şeyi yönetir. Herkes her şeyden sorumludur. Böyle insanlar iş alanları bellidir. Erdoğan ailesi de böyle. Hani abartısız olarak bunun altına somut örnekler de verebiliriz. Bu aile bu şekilde yönetiyor memleketi. Sedat Peker'in de bir orada rolü vardı. Sedat Peker de ya adam ne diyor? Ben diyor kardeşim tatlıcı açıyordum. 30 bin kişi geliyordu. Doğru. Erdoğan adına mitingler yapıyordu ya. Bunu ne zaman unuttunuz? Erdoğan adına mitingler yapıyordu Sedat Peker. Neden? Şimdi neden Sedat Peker'le Süleyman Soylu meselesinde senin sorduğun şeye gelin? Benim beklentim şu. Erdoğan bir şey olmamış gibi devam edecek. Bak günlerdir Erdoğan bu konuya dair hiçbir şey söylemiyor. Çünkü Erdoğan'ın oyun planı hep şudur. Etrafına koruma kalkanları koymaktır. Bunu daha önce cemaate, liberallere, Kürtlere de yaptı. Eleştiri okları hep oraya gider. Aslında işin merkezinde kendisi olmasına rağmen koruma kalkanlarıyla kendini korur. Çünkü kendine çarpmasını istemez şeylerin, eleştirilerin. Burada yaptığı şey de o. Neden Ruhsar Pekcan istifa etti? Çünkü orada Erdoğan'ın kurduğu sistemde itiraz edilen bazı noktalar vardı. Mesela bunu kabul etmesi gibi, yani işte bakanlığa yaptığı işleri kabul etmesi gibi. Erdoğan asla kabul etmeyeceği bir şey bu. Şimdi Süleyman Soylu'da da aynı şey söz konusu. Yani Sedat Peker'le ilgili benim beklentim, analizim şu. Sedat Peker Erdoğan'dan işaret alırsa, Erdoğan'dan tamam seni hallediyoruz, işinin başına geri dön, mafya sistemlerine geri dön şeklinde bir Erdoğan işaret alırsa, işaret verirse Sedat Peker'e, Sedat Peker yeniden sessizlik yasası, omerta yasasını çıkartır, konuşmaz, kenara çekilir. Ama alamazsa konuşmaya devam eder. Bu da Sedat Peker, Erdoğan dışındaki kadrolara gider. Ben şahsen şunu bekliyorum. Ya Sedat Peker gerçekten hani tabiri caizse delikanlıysan, delikanlılık raconu kesiyor ya sürekli ekranda. Hani özellikle son videosunda ulan diye başlayıp affedersiniz izleyicilerimize. Böyle sürekli delikanlılık aleminden falan bahsediyor ya. Ya delikanlılık birazcık delikanlıysa Sedat Peker. 15 Temmuz öncesinde kimle neyin pazarlıklarını yaptılar? Kendilerine kim hangi bilgileri getirdi? adamların 15 Temmuz için nasıl hazırlamaları konusunda kimden nasıl destekler aldı, şey talimatlar geldiğini, hangi AKP'lilerle bunların pazarlığını yaptığını bir anlatsın bakalım. Masum binlerce insan hiç haberi yokken binlerce insan, on binlerce insan bu zulmü çekiyor. Sedat Peker'in haberi vardı, adamların da haberi vardı 15 Temmuz'dan önce. Kimle neyin pazarlıklarını yaptıklarını buyursunlar bir açıklasınlar bakalım. Eğer gerçekten tırnak içerisinde delikanlıysa. Yani orada diyor ya ben şey değilim kurtarıcınız değilim falan diyor işte şeyde. Benden etik ahlaki ben kendi hesabımı görüyorum diyor. Ya bunun meali şu ben çıkarıma bakarım. Çıkarıma uyarsa konuşurum. Uymazsa konuşmam. Öyle bir anlayışı var. Bu da artık Türkiye'ye kapak olsun. Yani düşünün bir suç örgütü liderinden etik dersi alıyor Türkiye. Bu da başka bir tartışma konusu. Ama ben
Evet.
şöyle diyeyim. Bu kapak açılan bu mesele bu iktidarı yıkacak kadar büyük.
Evet, aslında biz program süresince Mehmet Ağar'dan falan çok bahsetmedik ama bu çatışma sadece öyle bizim ekranlarda onların video hazırlaması, ötekinin gazeteciler röportaj yapmasıyla olmuyordur. Arka planlarda kim bilir neler dönüyor, neler dönüşüyor, neler hazırlık yapıyorlar. Bunu
Unutmadan
bilmiyoruz.
söyleyeyim. Bakın Türkiye'nin %91'i net rakam yani coğrafi nüfusa oranla değil coğrafya olarak %91'i jandarma bölgesidir. Güvenliğinden jandarma sorumludur. %91'i. Ve buranın başında olan isim Arif Çetin, Orgeneral. İşte 15 Temmuz'daki kumpasın aktörlerinden bir tanesi. 15 Temmuz'daki aktörlerine dair TR724'te bir yazı yazdım bunu o dönem yaptıklarına dair. Ya adam Süleyman Soylu gibi. Türkiye'deki bütün bakın güvenlikten sorumlu isimlerden bir tanesi Süleyman Soylu. Türkiye'deki bütün pis adamlarla fotoğrafları var. Jandarma ayağından sorumlu isim Arif Çetin. Onun da aynı şekilde mafya ile içli dışlı. Ya daha ne olsun bu ülkede rezalet olarak? Daha ne olsun? Jandarma %91 Türkiye'nin asayişinden sorumlu isim bu. Ve bütün mafya örgütleriyle içli dışlı. Sedat Peker'in şey Mehmet Ağar'ın oğlunun önünde el pençe divan duruyor. Ya taşıdığın üniformadan utan. Sen güvenlikten sorumlusun. Sen güvenlik mekanizmasının başında olan adamsın. Türkiye'nin %91'inden sen sorumlusun. Ve bakıyorsun bütün kirli kapaklı adamlarla içli dışlı adamlar.
Bu tarz adamları bilerek herhalde böyle kritik
Tabii
yerlere
ki
getiriyorlar
yani
ki daha.
tabii ki yani mafya devletleri böyle olur zaten. Kirli kapaklı insanlarla çalışırlar.
Evet. Dünya neler konuşuyor? Türkiye'nin şu kaybettiği enerji hacme bakarsan yani insan ümidi habire kırılıp kırılıp duruyor. Peki böyle bu bayram günü derin konulara girdik. Çıktık dolaştık biraz. Yeniden herkese bayramını tebrik edelim. Programı da burada istersen tamamlayalım.
Ya şöyle şimdi bir konu vardı notlarımız arasında onu konuşmadan geçmeyelim. Süremizi bitirdik ama ya İsrail'de Kudüs'te çok vahim şeyler yaşanıyor. Yani bir bayram günü
Evet.
maalesef çok iç karartıcı, iç parçalayıcı görüntüler var. Bunu konuşmadan geçmeyelim. Yani yine Erdoğan klasik şeyini yapıyor. Şu an Marmaris'te tatilde biliyorsun. Hani ümmetin lideri Filistin'e Gazze'ye gidecekti. Kaç oldu? Kaç yıl oldu? Herhalde bir 10 yıl, 10 yıl
Haftaya
falan
Cuma
oldu.
gider.
Evet.
Haftaya Cuma gider mi?
10 yıl oldu. Bu kadar yıl geçti. Esip yürüledi. Oğulları İsrail'le çılgınlar gibi ticaret yapıyor. Yani bence yapmalarında bir sakınca yok. Yani benim itirazım kamera önünde farklı konuşup arkasında farklı yapması. Ama burada ya inanılmaz trajik görüntüler var. Bir bayrama kanla girdi Orta Doğu yine. Ve giderek yükselen bir şey var. Tansiyon var. Hiç istenmeyen şeyler oluyor. Ve böyle bir ortamda Erdoğan'dan Türkiye'den hani eskiden Türkiye ne yapıyordu? Eskiden en azından İsrail'le konuşabiliyordu. Filistin'de bir ağırlığı vardı. Türkiye'nin o 2002-2010 dönemindeki o pozitif döneminde böyle sonuçlar doğuyordu. Ağırlığını koyabiliyordu. Şimdi Türkiye'nin kimsenin iplediği yok. Hani Erdoğan diplomatik kanalları işletiyor falan diye böyle havuz medyası sürekli reklamını yapıyor ama kimsenin umurunda değil aslına bakılırsa Erdoğan adımları. Ama sonuçta çok iç parçalayıcı. Her gün yeni kanlı görüntüler geliyor. Hani zaten bayram bayram değil ama giderek daha da içinden çıkılmaz hale gelmiş durumda. İç parçalayıcı
Niye
görüntüler var.
Erdoğan bir
Giderek
şey demese bile Dışişleri Bakanı esiyor gürlüyor. Ümmet bizden bir şey yapmamızı bekliyor falan diyor.
Ümmet
Çatışma.
kim? Akrabası falan mı acaba? Yani hani
Evet.
yani ciddiye alacak bir adam da değil Çavuşoğlu. Ya gerçekten hani işin insani boyutu, trajik durumları gerçekten çok vahim. Biliriz bir an önce bu kan durur. Ama yani hem Netanyahu'nun politikaları, hem Hamas'ın politikaları, hem uluslararası dengeler maalesef çok iç parçalayıcı, çok can sıkıcı.
Evet. Evet, böyle bir bayram geçiriyoruz. Tekrar teşekkürler.
Evet, görüşmek üzere, kolay gelsin.
Herkese yeniden iyi bayramlar. Hoşça kalın. Görüşürüz.